Aa, onu bilmiyorum.
Dur
Önemli
bakayım.
mi ya?
Genelde söylüyoruz ya açarken programı, o yüzden. İşte bilmem kaçıncı
47.
mı?
bölüm en son çıkmışız. Bu
47
48.
çıkmış, bu 48.
Ama çıkmayan var.
Evet ya. Önemli değil ya. Hallederiz onu. Açalım hadi.
Hadi o zaman.
Böyle diyoruz ve sessizlik oluyor. Bence açmışız anlamına geliyor. Bu programı resmen açtık.
Açıldı mı program kendi kendine?
Açılmış oldu.
On air ışıklarımızı yakalım ve
Aa, yayındaymışız. O zaman şuradan bir şey. Bugün Ozan Gümüş bizimle arkadaşlar. Aslında Ozan kendisini tanıtacak ama benim çok böyle eskiden tanıştığım birisi. Çok fazla vakit geçiremedik ama bugün böyle 20 sene sonra bir şeyde podcast'te konuşma fırsatı bulacağız. Ozan hoş geldin abi.
Hoş bulduk.
Biraz kendinden bahseder misin? Neler yapıyorsun?
Tabii ki, tabii ki. Yaklaşık 20 senedir oyun geliştirmeyle uğraşıyorum. Bu tabii 20 sene önce pek toz bulutu şeklindeydi Türkiye'de bu sektör. Şu anda Taylor şirketindeyim. Mountain Blade Bannerlord üzerinde çalışıyoruz. Ama ondan önce başka projelerde yer almıştım. 8-9 sene önce bu Taylor'sa geçtim. Ondan önce Seydot vardı. Belki bazılarınız biliyordur. Orada Umaykut projesini geliştirdik. Hükümran Senfoni de vardı ama orada 2-3 tane proje birden gidiyordu paralel. Biz Umaykut geliştirmiştik. Yani ben ve hatta biz dediğim ekip de çok küçük. 2-3 kişilik bir ekip. Onları da birazdan zaten hepsini, o süreçleri anlatırım. Ama orada sadece bir sene kalmıştım. Ondan, yani biraz ters oldu tabii, geriye doğru gidiyorum ama ya ondan öncesi zaten üniversite hayatı, ama üniversite zaten, yani üniversiteden önce de, yani bu iş esasında ortaokul, lisede başlamıştı ve herkese de zaten tavsiyem, yani böyle şeylerle, oyun geliştirmeyle ilgileneceklerse ne kadar erken başlarsa o kadar iyi. İşte 20 sene kadar oldu dediğim gibi, ama hani ilk ben işte 2002'lerde falan, 2001-2000'lerde değişik yarışmalar oluyordu. Onlara katılıyorduk. Hatta Uğur'la da oradan tanışıyoruz. Bir tek o vardı 2002 yılında. Orada tanışmıştık. İstanbul'da yapılan bir yarışma. Oraya da bir, işte bilgisayar oyun, bir tane İstila diye bir oyunumla katılmıştım. Yani bu şeylerden önce de İstila vardı benim. Bazıları belki hatırlar. O zamanlar tabii Türkiye'de Pusu vardı, Kriz vardı, belki bilirsiniz. Kriz diye bir oyun vardı ama çıkmadı. Pusu çıktı. Bundan başka birbirine insanların böyle hakaret ettiği oyunlar, bir tane oyun vardı. Adını tam hatırlayamadım. Anten diye bir, hatta hakaret öğreniyordunuz. Anten diyordunuz adama.
İstanbul
Oyuncağım.
Efsaneleri.
Heh, o vardı.
Evet
Evet.
ya. Neydi o ya? Efsane.
İşte ta onlar vardı. Yani yani o en eskilerden bir tanesi zaten. Ama ondan da önce esasında birkaç tane oyun var. Şu an isimler aklıma gelmiyor. Oralardan bugünlere kadar geldik. Şimdi işte, yani o zamanki oyunlar sadece Türkiye pazarına hitap ediyordu. Şimdi tabii dünya pazarına hitap eden oyunlar geliştiriyoruz. Ama tabii bu şu anda geliştirdiğimiz oyun daha çok Armağan abinin başarısıdır. Yani Armağan Yavuz bizim şirketin kurucusu. Onlardan da zaten bahsederiz. Bu şekilde bir hayat hikayesi. Daha çok oyun geliştirmeyle, tasarımla, kodlamayla. Benim ama kısım biraz daha tasarıma daha çok kayıyor. Birazcık daha, her ne kadar işin ilk başlarda kodlamasına girsem de, daha çok tasarım daha çok ilgimi çekti. Oyun tasarımı, oyunda nereleri değiştir? Ufak, çünkü ufacık bir şey değiştiriyorsunuz. Yani her şey değişiyor. Daha oyunun oynanabilirliğini 2-3 kat arttırabiliyorsunuz ufacık değişikliklerle. Bunlardan hep bahsederiz zaten. Bu
Abi o
şekilde.
zaman ikinci soruyu ben sorayım. Yani ben de küçükken bir şekilde yazılımla alakam olacağını biliyordum. Yani bilgisayarı ilk kullanmaya başladığımda böyle bir şeyler yaratmak istediğimi biliyordum. Ama oyun bunlardan biri değildi. Sen oyun geliştirici olmaya nasıl karar verdin?
Esasında işte bu iş ilk başta, bir şöyle diyeyim, babam ilk başta beni programlamaya giriş yaptırttı. Hatta hala dün gibi hatırlıyorum, biz çadır, Salda Gölü'nün kenarında çadır kurardık. Şimdi çok popüler oldu bu ara ama 20 sene önce pek insan bilmiyordu. Orada çadır kurar, işte çadır kurup bir ay kalırdık. Ben de o zamanlar 10-12 yaşlarımda, 13 yaşlarındayım. Akşamları babam peşimden koşturdu böyle. Hadi gel sana programlama öğreteyim, gel sana programlama öğreteyim. Benim de pek ilgimi çekmiyordu aslında. Yani bu programlama ilk birkaç kez oturduk böyle. Bir şeyler kağıt üzerinde, ifler, döngüler falan bir şeyler gösteriyordu ama canım biraz sıkılıyordu esasında. Başka böyle gidip de başka şeyler oynuyor. Yani arkadaşlar falan var onlarla oynuyor. Ama zamanla böyle yavaş yavaş ilgimi çekmeye başladı. Ama ilk başta bu iş hep kağıt üstünde. Ya o anda bir bilgisayarımız yok karşımızda. Babam kağıt üstünde bana gösteriyor. Bunları işte kağıt üzerinde değişik şeyler deniyor. Denedik. Ondan sonra o tatilin bitiminde İzmir'e geri döndüğümüzde babam Borland Delphi 3 aldı. O zaman Delphi vardı Pascal'ı kullanan. Al dedi işte Pascal dili öğretmişti bana. Bunun üzerinde denemelerini yapabilirsin. O zaman içinde bir de orijinalini aldı yani. Yani bir gerçekten sanki bunu kullanacağımı hissetmiş gibi. Ben de ilk başta bu sadece o zamanlar if biliyorum. Yani çok bir şey bilmiyorum. If'i biliyorum, for'u biliyorum. Birkaç gösterge şeyleri, değişkenleri gösterdi. Yani bunu bilerek sadece bir çocuk ne yapmak ister? Yani çocuk oyun yapmak ister. Yani başka şeyler de yapmak isteyen olabilir de. İlk başta Mastermind oyunu var. Belki biliyorsunuzdur. Bir şifre oluyor. Siz o şifreyi çözmeye çalışıyorsunuz. 4 tane renk. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı mesela. Siz o şifreyi bulmaya çalışıyorsunuz. Tahminde bulunuyorsunuz. O size diyor ki 2 tane rengi doğru yerini bildin. İkisi bir rengin yanlış yerini bildin. Siz bu ipuçlarından şifreyi çözmeye çalışıyorsunuz. Bu Delphi'de yaklaşık 1000 satır kodu olan bir mastermind oyunu yaptım ama kodun hepsine baktığınızda şu an hatta hala o kodları saklarım. Hepsi aynı şeyler. If'ler, for'lar böyle birbirlerinin içine geçmiş. Ama yani sonuçta basit de bu olsa mastermind oyunu yaptım. Yani hep aynı şeyleri kullanarak. Bunun sonra üzerine zamanla bir şeyler ekleye. Delphi de birazcık daha görseldir ya. Yani resim alırsınız hemen onu kullanabilirsiniz. Tabii şimdi her şey çok daha kolaylaştı da. O zamanki Pascal'la falan karşılaştırıldığında yani sonuçta daha görsel bir şey. Yani her ne kadar Pascal'ı kullansa da. Yani bunları deneyerek tabii bunun ilerisinde yavaş yavaş biraz geliştire. Daha sonra da çocukluğum çok benim Colonization oynayarak geçmişti. Yaklaşık bir süre sonra ta Colonization'a kadar geldim. O arayı nasıl geçtim ben de şu an hatırlamıyorum ama istilayı belki bilenler biliyordur. Colonization gibi bir oyun. Yani yapay zekası da vardı içinde. İşte piksel artı da vardı. Şey de vardı. Sesleri de var. Tabii ben bu piksel artlarını da başka oyunlardan çalıyorum daha çok. O zamanlar oyunların grafikleri biraz açık olduğu için her şeyler işte ulaşabiliyordunuz sprite'larına falan böyle açıp bakıyordum piksel nasıl yapmışlar. Bu şekilde deneye istila oyununu yaptım o zaman yaklaşık 2002 yılında. Tabii bu ilk başta salda dediğim olay 1996 belki 1997. 5 sene sonra istila ortaya çıkıyor. İstilayı hatta değişik dergilerle dağıttık. Birkaç dergi ulaşmıştı. PC World, Oyuncu Dergisi, daha sonra Level Dergisi. Bunlarla dağıttık. O bir sürü insan oyun oynadı. Daha sonra hep mail attılar. Hala yani düşünün aradan 15 sene geçmiş. Hala arada mail geliyor. Biz çok oynardık. Oyun ne oldu? Çıktı mı çıkmadı mı diye böyle sorular geliyor hala. Tabii bunlar yani her ne kadar yani gidip de oyunu böyle yüz binlerce, on binlerce satamamış olsam da yani güzel yani benim hoş yani insan bu böyle bir mail okuyunca hoşuna gidiyor. Tabii bunların hepsi referans oluyor zaten. Daha sonra ileride bir şirkete girerken bakın diyorsunuz böyle bir oyun geliştirmiştik zamanında. Böyle bir şey yapmıştım. Oradan da devamı geliyor.
İlk Mastermind'ın kodları duruyor mu?
Tabii duruyor. Ben onların hepsini dosyalarda...
Açık kaynak yapmayı düşünüyor musun onu?
Yani şu an kodunu zaten şey yapmışım ben onu. Gerçek kodunu şu an kim bilir nerededir onu bilmiyorum da print edip print şeklinde duruyor. Gerçek kodunu bulmam belki şey olabilir de geçenlerde evi düzeltirken bir karşıma çıktı. Bir baktım kodlara çok değişik ama insanın ilgisini çekiyor. Hep if'ler böyle bayağı bir amelece yazılmış ama ya sonuçta 13 yaşında bir çocuk yani.
Tabii o yüzden çok ilgimi çekti zaten yani nasıl görünüyor acaba falan diye merak ettim.
Ya zaten onu şu anda herhalde koysam derleyemeyiz. Delphi ne oldu? Delphi kayboldu
evet yani Windows bir yerden sonra Delphi'yi support etmeyi bıraktı şey yaptı. Ben şu anda zaten hala Delphi geliştirmek için bir tane evdeki bilgisayarlardan biri şey Windows yani şey 7 eski versiyonları XP'de duruyor. Arada bir onlardan açıp Delphi'de eski oyunları oynuyorum ya da Delphi'de bir şeyler geliştirmek istediğimde eski bilgisayarlar duruyor yani evde birkaç tane.
Yalnız yoksa... bu arada Delphi gerçekten hani harika bir dil değil mi ya? Siz bilmiyorum siz uğraştınız mı beyler?
Ben uğraştım birazcık.
Delphi harika bir
bize
şey ya.
Bize de okulda göstermişlerdi ama o kadar yani harikalığını görecek kadar uğraşmadım.
Abi ben C# falan. çok saçma bir şeyle uğraşmıştım. Delphi, ilk .NET çıktığında Delphi.NET diye bir şey çıkarttılar. Onunla uğraşmıştım ben ama Delphi güzeldi. C#'a şimdi yeni gelen bu inline metot gibi şeyler zaten var Delphi'de yani.
Değil mi? Zaten C# atası gibi.
Aynen, aynen.
Zaten Pascal'ın da dili biraz daha yani sanki hikayemsi yani daha böyle şey geliyor bana. Şimdiki C#'la C ile karşılaştırılınca. Yani biraz daha uzun uzun yazıyorsunuz her şeyi falan. Yani belki bir çocuk için belki daha uygundur yani. Tabii ama şimdi her şey değişti yani. Şu anda sırf çocuklar programlama öğrensin diye çok basit tool'lar öyle şeyler var. Doğrusu ben onları çok takip edemem ama Armağan abi bazen söylüyor işte. Onun da bir çocuğu var. O da onun programlama ile ilgilenmesini istiyor. Bazı tool'lar var. Onları veriyorlar çocukların önüne. Yani biz eskiden biraz Pascal'la falan cebelleştik ama o şimdiki C# falan daha kolay. Onu söyledim ama şimdi tabii çok daha kolay şeyleri de var. Çok daha kolay tool'lar da var.
Şeyi çok merak ediyorum. Şimdi mesela evde oyun geliştirmekle muhtemelen bir yani profesyonel olarak oyun geliştirmek arasında fark var diye tahmin ediyorum. Aslında burada şeyi çok merak ediyorum ben. Yani oyun firmalarında ne gibi metodolojiler kullanılıyor? Yani mesela Kanban, Scrum gibi şeyler kullanılıyor mu? Ya da işte takımlarda ne gibi görevler oluyor? Biraz onlardan bahsedebilir misin?
Ya biz zaman zaman Kanban, zaman zaman Scrum yapıyoruz. O esasında biraz değişiyor. Bazen işte sprintlerimiz oluyor işte. Değişik işleri alıyoruz. Bu sprintler 3-4 hafta sürüyor. 3-4 haftanın sonunda da sprintteki işlerimizi bitirmeye çalışıyoruz. Ama bazen yani o sürecin yoğunluğuna bağlı. Yani sprintleri bölüp de sonunda bir toplantı yapıp işleri gösterme gibi aradaki o vakit kayıplarını bazen önlemek için mesela Gamescom'a gitmeden önce ya da bazı şeylerden böyle önemli eventlerden önce devamlı artık herkes üzerine işlerini alıp belirli bir günü koyuyoruz işte ona. Ondan sonra da bu işleri tamamlamaya çalışıyoruz. Zaten test ekibimiz de var. Test ekibi bize işte oyun oynadıkça hatalarını, oyunu işte bug reportları oluyor ya da feature geliştirmeleri. Bunları bize tabii feature geliştirmeleri daha çok design ekibinin kararından geliyor da bug reportları genelde test ekibimizden geliyor. Bunlardan işlerimizi seçip işlerimizi 3-4 haftalık süreçlerde bitirip bir sonraki sprint'e geçiyoruz. Her sprint bir şeye odaklanmaya çalışıyoruz daha çok ama yani bu mesela bizim oyun bir sürü çok geniş kapsamlı bir oyun olduğu için mesela bir sprint marriage, evliliğe odaklanalım. Bundan sonraki sprint biraz daha polislere odaklanalım. Bir sonraki sprint ticarete biraz daha odaklanalım. Ama tabii bir şeye odaklanırken herkes o konunun üzerine de çünkü 10-15 kişilik ekiplerimiz olduğu için şirket de bayağı büyüdü. Yani ben ilk geldiğimde Taylor's'a 5-6 kişiydik. Şimdi 70-80 kişiye yaklaştık.
Oho, gerçekten mi?
Tabii evet. Yani bayağı büyüdü. Öyle olunca tabii gruplarda yani 4-5 tane grup da var şu anda. Yani ilk başta biz Warband'i yaparken yani hatta ben Warband'in de ortasında gelmiştim. 2010-11 civarlarında. O zaman zaten 5-6-6-7 kişiydik. Sonra işte bayağı ekip büyüdü. Tabii şimdi sırf mesela %30'umuz grafiker desek, %50'si programcı desek, %20'de değişik görevlerde arkadaşlar var, testerlar var %10. %10 kadar da ses olsun, işte değişik ilişkiler. Yaklaşık işte 70-80 kişiyi bulduk zamanla.
Süper. Ben bir şey daha soracağım. Mesela şimdi bu işin oyunlarda mesela bug reportlar vesaireler dedin. Bunların otomasyon testleri var mı? Yani otomatik olarak test edilemeyecek şeyler gibi geliyor bana bunlar ama oyun yani bir görsel kısmı var işin. Bir de sanırım bir game engine tarafında da bir şeyler var. Yani bunların unit testleri vesairesi yazılıyor mu? Nasıl bir pipeline var? Yani ben kodumu yazdım. Kod review oluyor mu? Kodu merge ettikten sonra böyle bir deployment süreci var mı falan? Nasıl çalışıyor onlar?
Tabii bunların hepsi bütün bu süreçlerimiz var. Yani kodlar review de ediliyor. Ondan sonra testler de var. Otomatik testler. Zaten ya her ne kadar tabii bir oyun dediğiniz şey çok farklı bir şey yani bir diğer yazılımlardan. Yani gidebileceği çok fazla şey var. Şimdi ben bilgisayarın başına oturup Mountain Blade oynamaya başladığımda, bir oyun oynamaya başladığımda yapabileceğim çok farklı. Biz bir insanız yani sonuçta. Gidip ticaret yapabilirim. Oradaki banditleri kesebilirim. Farklı bir şey yapabilirim. Bunu teste tamamen yedirmek gerçekten zor oluyor. Ama yine de biz bunların testlerini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü öyle her şey daha çok sistematik oluyor yani. Sabah geldiğimizde geceden gelen bize bug reportları oluyor hazır bir şekilde yani. Oyun bir noktada çökmüş mesela. Biz ama bunun için bir de sanki biz oynuyormuşuz gibi oyunu şeyler var yani sistemler var. O oynuyor, bir noktada çökerse de biz bundan haberdar oluyoruz. Ama tabii böyle şeyler oyunlarda biliyorsunuz daha zor. Yani hele hele bizimki gibi oyunlarda. Çünkü yani gidip bir FIFA bir şey geliştiriyor olsaydık, bir FIFA'da bir tek futbol oraya açarsınız otomatik futbol oynar sabahtan akşama. Çok o kadar şey değil ama bizdeki olay biraz daha farklı biliyorsunuz. Yani adam gidip Siege yapabilir. Siege'in bug'ı farklı. Ticaret sisteminin bug'ı farklı. Ondan sonra mission'lara giriyor. Oradaki mesela atı keserken diyelim kalkanına denk getirdiniz. O sırada adamın kafasına ok geldi. Ancak böyle olan bir bug var diyelim. Bunu yaratmak için saatlerce test yapacak. Yani bizim bunu adamların da bulması çok zor. Yani çok böyle ekstrem hatalar var. Zaten o yüzden Warband çıktığında da bizi biraz bug'lı çıkmıştı. Belki hatırlarsınız da biz patch'lerle düzelttik yani. Çünkü oyun biraz büyük yani. Bu da zaten o yüzden de biraz uzun sürüyor. Çünkü yani çok fazla şey var bizim oyunda. Yani ticareti var, şey var ve hepsinde bug çıkabilir. Bunların her birinde her yerinin kontrol edilmesi lazım. Bunu hem insanlar kontrol ediyor, testerlarımız, hem otomatik sistemler kontrol ediyor. Biz de çıkan bug'ları çözüyoruz. Kodlarımız review'a gidiyor. Ondan sonra da sisteme dahil oluyor.
Peki mesela ne kadar sürüyor bu test? Özür dilerim Onur. Yani şeyi çok merak ettim. Böyle bir test yani kaç saat çalışıyor mesela bütün oyunu baştan sona test etmek için? Bu bambaşka bir iş yani.
Tabii o bambaşka bir iş. Ya onun için ayrı kodlar yazılıyor. Vallahi açık bırakıp yani oyun süresiyle çok zaman aldığını biliyorum. Yani 3-5 sene sonrasına gidiyorsunuz. Hatta ama o testin bilgisayarda ne kadar sürdüğünü tahmin ediyorum. Çünkü fast forward işliyor her şey. Yani tam mission'lar tabii test fast forward olmaz da mission dediğim şey adam orada kesiyor, ediyor. Onlar bile zaten fast forward'lanabiliyor. Yani onlar da hızlandırılmış ama sonuçta onlar aşırı hızlandıramıyorsunuz gene. Bir mission herhalde yaklaşık 5-10 saniye alıyordur. Herhalde bir complete test yani tam bir test bir saati falan buluyor olabilir ya da daha fazla buluyor olabilir ama iş test bittiğinde çok ileri bir zamana gitmiş oluyorsunuz. Ya oyun süresiyle 3-5 sene sonrasına gitmiş oluyorsunuz yani. Ve biz de o anda şeyi görebiliyoruz en azından. Benim daha çok ilgimi çekiyor böyle şeyler. Haritaya bakabiliyorum yani. Haritaya bakıp bir faction mesela bütün dünyayı ele geçirmiş. Bu böyle ne kadar çok olmasını istiyoruz bunun? Olmasını istiyor muyuz? Bunların hepsi design decision'ı zaten. Yani bir faction böyle bütün dünyayı çok kolay ele geçirsin mi? Ya da bir faction'ı çok güçlü yaptık diyelim. Hep o faction dünyayı ele geçiriyor mesela simülasyonu açık bıraktığımızda. Bunlara hep dikkat etmek lazım. Yani bu olmasını istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Belki de istiyoruz tabii. Dengesizlik de bazen oyunu zevkli yapabilir. Bunu yani yani siz de biliyorsunuzdur, tahmin edebilirsiniz. Bazı şeyler yani bazı oyunlar her şeyin dengeli olmasından giderken bazı şeyler de mesela oyuncunun kafasında bir şey vardır. Ya bu faction çok güçlü. Ben bunlara şey yapayım. Ya bunlarla diplomasi yapayım. Bunlar zaten ileride dünyayı ele geçirir falan. Onlara bir tane şey olayım, lord olayım, onların yanına gireyim. Ya bazen dengesizlik de oyunu şey yapabilir. Ya oradan bir hikaye çıkartabilirsiniz. Ama tabii dengesizlik olacaksa da onu da bir randomlığı olması lazım. Bir sefer bir faction çok güçlü olur. Bir sefer başka bir faction çok güçlü olur. Biz belki onu oyuna başlamadan önce bir gizli bir sayıda tutarız mesela. O gizli sayıdan yürütürüz sonra AI'yı. Belki böyle şeyler kullanılabilir yani.
Abi bayağı yani test olayını sen bunları anlattıkça kafamda sürekli şey canlanıyor. Bayağı zor bir test işi oyun geliştirmede. Bir yandan da biz sürekli işte bir oyun çıkınca çok buggy oyun falan filan diyormuşuz da bir daha demeyelim böyle şeyler.
Yani tabii.
Ben de şeyi sormak istiyorum aslında. Ya oyun işin doğası gereği bir yandan da eğlenceli bir iş yapıyorsunuz. İşte eSport'un, Blizzard'ın ofislerini görüyoruz. İnsanların nasıl çalıştıklarını görüyoruz. Onların kendi aralarındaki geyikleri görüyoruz. Tailverse'e nasıl dönüyor bu işler? Tailverse'den de biraz bahseder misin?
Yani tabii bu konuda biraz şanslıyız. Yani normalde bilgisayar mühendisinin yaptığı işler yani bir bankada ya da başka bir yerde otomasyon programı yaparsanız çok zevkli şeyler yani yapmıyorsunuz esasında. Ya da şöyle diyeyim, insanın böyle yaptığı bir ürünün insanlar tarafından değerlendirilmesi güzel bir şey. Yani açıp mesela biz şimdi Gamescom'a gitmiştik. İnsanlar oyunu oynuyor, ondan sonra da izlenimlerini videolar yapıp paylaşıyorlar. Bunları izlemek tabii çok keyifli yani normal bir başka bir yere bir hazır program yaptığınızda bu tip şeylerden feedbackler alamazsınız. Ya da bu şekilde bir tatmini yoktur yani. Ama oyun geliştirmenin çok farklı tatminleri var. Yani insanların böyle onların üzerinde nasıl bir etki bıraktığını gözlemleyebiliyorsunuz direkt bir şekilde. Ofis kısmına gelince tabii oyun şirketlerinin ofisleri böyle çok renkli olur. Ben de bazen bakıyorum nasıl diyeyim. Bayağı böyle renkli, içerisinde bilardo bir şeyler atıyorlar, farklı şeyler atıyorlar. Yani tabii bu benim en dediğim basit örnekler. Bizim de şu an esasında aşağıya bir kat daha açtık. Yani Taylor's şu an bizim bulunduğumuz ODTÜ Teknokent'in içerisinde. İki kata çıktı. Aşağı katı bayağı güzel bir şekilde yeni, yani ofisleri büyüttükçe bayağı bir renklendiriyoruz. Yani renkli, çok renkli ortamlar var. Yani aşağıdaki katımız çok daha güzel oldu. Ama sonuçta biz yani şu anda nasıl diyeyim, hala şu an esasında bir an önce ürünümüzü çıkartmaya odaklandık. Bir Bannerlord çıktıktan sonra belki üst katı da daha böyle nasıl diyeyim, tam bir oyun firmasına yakışacak hale getirilebilir. Şu anda daha çok yani çok farklı şeyler söyleyemem bu konuda. Yani çok böyle şöyle süper ofisimiz var, şöyle normal odalara bölünmüş durumda. Normal çalışma hayatımıza devam ediyoruz bunlarda. Şu anda tabii bir odaklanmış durumdayız. Yani çünkü çok zaman geçti ve bir an önce de biz oyunu çıkartmak istiyoruz. O yüzden şu anki daha çok ofiste ürün çıkartmak üzerine odaklanmış durumdayız.
Peki şey nasıl gidiyor? Yani şu anda yani ne zamana çıkılması planlanıyor? Mesela böyle şeylerin yönetimi nasıl oluyor firma içinde diye soracağım ama birisinin sözünü mü aldım acaba?
Neyse sen şey yap.
Zaten bu soru hep soruluyor. Yani ne zaman çıkacak? Bu konuda da tabii daha çok bu konunun yani biz oradaki çalışanlar olarak net bir şey söylememiz zor ama yani Armağan abinin kafasındaki olan şeyi ben yaklaşık şöyle olarak tahmin ediyorum. Yani tam olarak ürünün hazır olmasını istiyor ve ürünün oldukça insanlar tarafından yani çok fazla bekleyeni var ve insanlar hayal kırıklığına uğratmak istemiyor. Dolayısıyla iyi bir ürün ortaya koymak istiyor. İyi bir ürün, çünkü biz bir oyun yapıyoruz. Bu oyunu 10 sene satıyoruz belki. Böyle bir durum var. Yani Warband mesela hala satıyor. Bu şöyle bir durum değil yani. Bir ürün yapalım, hemen hızlı bir şekilde satalım. O satış bitsin. Bir sene sonra yani bir FIFA değiliz yani. Her sene oyun çıkar. Keşke öyle olsak. Yani bizim için daha kolay olabilirdi.
Tam bir Blizzard cevabı oldu bittiği zaman.
Ama gerçekçi de olarak, yani.
Evet. Yani insanları hayal kırıklığına uğratmak istemiyor Erman abi. Yani güzel bir ürün olsun istiyor. Ve bizim fan kitlesi de iyi insanlardan oluşuyor esasında. Ben yorumları okuyorum. Hepsi yani özellikle yabancılar, yani Türkler bu konuda biraz daha şeyler. pek hoş yorumlar almıyoruz onlardan da. Yabancılar hakikaten çok iyi insanlar. Yani ya adamlar çok olumlu destek oluyorlar. Siz işte istediğiniz kadar uğraşın. Yeter ki güzel bir ürün ortaya koyun. Yani tabii oradanlardan da kızanlar var. Hadi artık çıkartın, kaç sene oldu diyen var da. Yani olabildiğince adamlar anlayışlı. Gerçekten bunu görebiliyorsunuz. Biraz da belki kültür farkı var aramızda. O insanları şimdi hayal kırıklığına uğratamayız. Yani güzel bir ürün ortaya koymak zorundayız ve bu ürün çıktıktan sonra belki 10 sene satılacak. Belki üzerine turnuvalar yapılacak. İşte belki bir e-sport, yani büyük böyle turnuvalar yapmaya çalışacak. Yani bunun nerelere gidebileceğini esasında, yani çok değişik noktalara gidebilir. Çünkü oyun modlanabilir bir oyun olduğu için bir oyun koyacağız ortaya. Biz ham bir madde koyacağız. Onu gidecekler adamlar Game of Thrones modu yapacaklar. Yani farklı farklı şeylerin modu yapılacak. Senelerce
modlanacak. Zaten bayağı yani Mountain Blade'in şeyin Warlord'un falan bayağı bir şeyi var, modu var. O açıdan çok güzel iş çıkartılmış zaten hani.
Yani bu özellikle çok farklı yerlere gidiyor.
Ben de aslında şeyi sormak istiyorum bu noktada. Daha ufak bir soruyla başlayacağım, sonra başka bir sorum var da. Mesela DLC furyası var ya Steam'de özellikle böyle. Mesela böyle bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Gerçi birazcık ticari tarafı o şeyin ama hani ya ben Tales of Arise'ın böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum da bazı artık oyunlar şöyle çıkmaya başladı. Bir oyun çıkartıyorlar, artık DLC oyunu tamamlamaya başlıyor falan.
Evet, DLC'ler düşünülüyor. Yani bu şu an tabii ben de kesin net konuşamam ama yani DLC'ler olacaktır oyuna büyük ihtimal. Ama dediğim gibi ilk başta bir native biz vereceğiz ortaya. Yani bu oyunun ham halini. Ama tabii ham halinin içerisinde de bütün o diplomasi elementlerini falan oldukça çoğaltmak istiyoruz. Çünkü eski oyun birazcık bu konularda zayıftı. Yani diplomasi konusunda biraz zayıftı. Yapay zeka konusunda biraz daha zayıftı. Böyle çeşitlilik biraz daha azdı. İnsanlar her ne kadar hikaye, insanlar çok kendi kendilerine çok güzel hikayeler üretebiliyorlardı. Bu bakımdan Warband iyiydi yani. Mesela ben ekşi sözlükte bazen yorumları okuyorum. Yani insanların yazdıkları. Adam işte şu adamla, şu kadınla evlendim. Onun işte şu Lord ondan hoşlanıyormuş. Onunla böyle kötü olduk. Ondan sonra o Sancarhan diye bir adam var. O böyle kötü bir insan. Yani insanlar kafalarında kendilerini bir hikayenin ortasına oturtuyorlar. Zaten oyunun başarılı olmasını birazcık da o sağlıyor. Yani kendilerine tamamen yeni bir dünya yaratıyorlar. Ve o dünyanın içerisinde her bir karakterin kendi karakteri oturuyor yani zamanla. Ama biz bunların hepsini yani geliştirmemiz gerekiyor. Ve hepsinin üzerine bir şeyler koyuyoruz yeni oyunda. Bütün bunlar işte hepsi zaman alıyor. Yani hepsi bunların gerçekten farklı işler. Yani bir kuşatma deseniz sadece oyunun kuşatmasından bir oyun yapan firma var. Yani bir tane bir Siege diye bir oyun çıktı. Bizim oyun yani bir kuşatmasını almışlar, adamlar ayrı oyun yapmışlar. Yani bizim kuşatma ayrı oyun. Oyundaki ticaret mekanizması ayrı oyun. Yani oradan başka bir oyun olur yani. Ondan sonra işte sırf savaş sahneleri, missionlar ayrı bir oyun olabilir. Bunların hepsinin birleştiği bir oyun oluyor.
O zaman birazcık spekülatif bir soru soracağım sana. Mesela yani sen oyun sektöründe yıllardır Türkiye'de varsın. Türkiye'den sence neden bir EA Games, Blizzard gibi firmalar çıkmıyor? Yani oyun projelerini geliştirmenin zorluklarını hani az çok biliyoruz ama başka sıkıntılar da mı var sence Türk oyun sektöründe?
Şimdi esasen Türkiye ortalamada diyebiliriz. Yani nasıl diyeyim? Bu kaç tane ülkeden çok büyük firma çıkıyor? Zaten onu sormak lazım. Çok fazla sayıda dünyada ülkeden çok büyük şirketler çıkmıyor aslında. Sayabildiğimiz zaten dünyada belli başlı şirket hadi 5'tir, 10'dur. Bunun dünyada ama 200'e yakın ülke var. Böyle bakıldığında esasında Türkiye'den çıkan birkaç firma olması biraz beklenen bir şeyin karşılanması gibi geliyor bana. Birazcık da evet sıkıntımız var yani şu anda. Esasında Türkiye'nin potansiyeli çok daha yüksek. Yani ülke olarak şöyle potansiyelimiz yüksek. Nüfusumuz çok. Oyunlarla içli dışlı bir nüfusumuz var. Dediğiniz gibi belki biraz daha fazla da şirket çıkabilir ama yani son zamanlarda birazcık da şey var. Beyin göçü sıkıntısı var biliyorsunuz. Yani birazcık insanlar yurt dışına gidiyorlar. Şimdi yetenekli bir adamı Türkiye'de tutmak da biraz zor. Çünkü aynı adam yurt dışında 3-4 kat daha fazla para kazanabilir ve farklı sebepler var biliyorsunuz. Şimdi o konulara girmeyeyim. Adamın kendi içi daha rahat bir şekilde çalışabilir. Yani bu tip şeylerden dolayı ve oyun işi birazcık spesifik bireyle gerektiriyor. Yani bu işe kendisini adamış insanlara gerektiriyor. Yani bir büyük firma çıkartacaksanız bir iki tane, üç tane adamla değil yani bu tip adamlardan bol miktarda şirketinizde bulunması lazım. 5-10 tane, 15 tane ve bu firmaları var eden şey birazcık daha fikirler. Yani mesela Blizzard bir tane Hearthstone diye biliyorsunuz oyun yapıyor. Adamlar bir anda 5-10 milyon insana ulaşıyorlar. Yani bu oyunun baktığınızda sadece fikir üzerine kurulu. Yani adamlar dengeleme üzerine, kartların dengeli olması. Yani çok böyle esasında aşırı arkasında çok büyük kodlar dönmüyor. Yani bu adamlarda yani eğer varsa yurt dışına gitme ihtimallerini yüksek görüyorum ben şu anda. O yüzden birazcık Türkiye'nin yani belki şu ana kadar fena gitmiyorduk ama bundan sonra belki işler daha da zorlaşabilir şu dakikadan sonra. Yani yurt dışı ile mücadele etmek bazı konularda gerçekten zor. Özellikle teknoloji konusunda şu anki halimizle zor. Ama olur da Türkiye'de bir şeyler değişirse ileride işler daha kolaylaşabilir. Çünkü potansiyelimiz yüksek esasında. Gerçekten yüksek. Ama bir şeylerin değişmesi gerekiyor.
Abi ben o zaman biraz işin teknik kısmına gireyim. Madem hani bu teknik yeteneğin ve aslında biraz da aşırı ilginin olması gerekiyor. Bu işin ucunda yapay zeka kavramı var. Ya oyunlarda yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz? Yani nasıl tanımlanıyor bu? Ve bir de şey var, bu hani bayağı magazin bir soru. Tüm NPC'ler aslında yapay zekayla mı inşa ediliyor yoksa başka şekillerde de çalışıyorlar mı?
Benim daha çok kullandığım sistem şöyle. Yani benim istilada da ta eskilerden de bunu çok kullanıyordum. Skor bazlı genelde AI yazarım. Yani AI yazarken şu işi yapsam kaç puan? Bu işi yaparsam kaç puan, şu işi yaparsam kaç puan. 3 tane farklı iş var diyelim. Bunların hepsinin için bir puan hesaplarım. En yüksek çıkan puanı yaparım. Yani yapay zeka benim dediğim yapay zekadan dinle. Benim aklıma ilk gelen şey bu oluyor. Zaten satranç mesela yapay zekası yapıyorsunuz. Orada da piyonu öne sürmek kaç puan? Oradan bir puan hesaplar. Tabii onların tree'leri oluyor. Aşağı doğru gidiyor. O, ben bu piyonu öne sürersem o karşımdan ne yapar? O atı sürer. Ondan sonra ben ne yaparım? O bir simülasyon oynatıyor. Sonra da işte 30 hamle sonra tahtanın alacağı hali puanlıyorlar galiba. İşte onlar da tahtanın beyaza göre puanı nasıl, siyaha göre puanı nasıl. Ben bu hamleyi seçersem benim olası puanım kaç olacak? O zaman ben film oynatayım, piyonumu oynatayım. Buradan bir skor hesaplanıyor. Şimdi de mesela istilayı yaparken de ben Pekin şehrine mi gideyim, saldırıya gideyim? Yoksa orada Londra şehri var. Londra şehrine mi saldırıya gideyim? Bunların hepsi için ayrı skorlar hesaplıyorum. Mesela tabii bilgisayarın biraz avantajı şöyle oluyor. Biz yani istilada ben oldukça hile yapardım. Yani içerideki defans adamlarını biliyorum. Kodun içinde var. Array olarak tutuyorum zaten orada. Gidersem içinde hangi adamlarla karşılaşacağımı biliyorum. Ama siz tabii kolayı seçerseniz yani onu bildirtmezdim mesela. Adam gidip de zoru seçerse her şeyi biliyordu. Mesela içeride kaç adam var? Bu şehri alırsam bana ne kadar avantajlı olur? İşte ne kadar üretimi var bu şehrin? Bunların hepsini alıyorsunuz. Değişik şekillerde çarpıyorum işte değişik constant'larla falan. Ondan sonra bu bana bir bunu yaparsan daha iyi diye bir sonuç çıkıyor ve ben de o yolu seçiyorum. O günden bugüne yani Mountain Blade'de de herhangi bir kaleyi kuşatmaya mı gideyim yoksa işte yağmaya mı gideyim? Bir kervanım ben mesela diyelim. Ürünlerimi satmaya Sairona'ya mı gideyim yoksa yandaki başka bir şehre mi gideyim? Bunların hepsi için farklı puanlar hesaplıyorum. Ne kadar uzağım ben o şehre? O şehirdeki giderken bandit tehlikesi var mı? İşte yoldaki haydutlar var mı? Ya da bir yere yolda giderken ya da hem büyük çaplı yaylar olur bir de küçük çaplı yaylar olur. Yani ben oraya gitmeye karar almışımdır ama giderken bir bakmışım yolda karşıma bir bandit çıkmıştır. Onun üzerine başka bir yay yazar bu sefer ondan kaçmaya başlarım. Ama öteki görevimi unutmam. Ondan bir süre kaçarım sonra o tehlike geçince tekrar o şehre gitmeye devam ederim. Yani iki çap layer layer yaylarımız da oluyor.
Anladım onlar... abi. Peki şey böldüm ama şeyi Hı-hı. anlamaya çalışıyorum. Yani bu kararları sadece matematiksel işlem üstüne mi yok veriyorsun? Yoksa hani böyle bir makine öğrenmesi olayı dönüyor mu arkada? Yani o güne kadar işte oyunda o tarihe kadar olan bütün olayların işte kullanıldığı bir machine learning algoritması vesaire tarzı şeyler dönüyor mu? Ve bu zorluğa etki ediyor mu aslında oyunun zorluğuna? Mesela bazı oyunlar gittikçe daha zorlaşıyor.
Bizde şu anda öyle bir sistem yok. Yani yani gitgide daha da zorlaşması gibi bir şey şu anda yok. Ya da yani machine learning gibi sistemleri koymadık. Dediğim gibi ama yani oyunda olan değişik olaylar, değişik durumlarda sizinle vereceğiniz tüm kararları etkiliyor tekrardan.
Anladım. Yani bir decision tree var orada anladığım
kadarıyla. Evet, evet, evet.
Anladım. Anladım. Süpermiş.
Tabii bunların üstü her zaman bunların üstüne bir randomlık katmak zorundasınız. Yani olabilir yani çünkü çok belirgin olmamalı her şey. Yani bir de
her seferinde aynı şey olmaması gerekiyor
tabii. Her seferinde hem bir de hep en mantıklı şeyi seçmemeli. Arada bir mantıksız da seçmeli. Tabii bunların karakterlerin de bir şeylikleri var. Bazısı çok akıllı bir karakterdir. Hep mantıklı hamleleri seçer. Bazısı işte adam rasyoneldir. İşte hep şey böyle mantıklıdır ama bazısı vardır çok daha çılgın bir karakterdir. Adamın hesaplarını yaparken ona göre yaparız. Biz de orada daha büyük bir random kat sayısı kullanırız. Ya da çok büyük bir orduya karşı gider ona saldırır. Başka bir tane AI saldırmazken. Yani bunların hepsinin tabii şeyleri var içerisinde. Adamın böylece karakterini de oturtmuş oluyoruz orada. Bir bakıyorsunuz bir karakter çok daha cesur böyle. Yani onun skorunu hesaplarken karşıdaki adamın güçlülüğünü çok önemsemeyiz mesela. Oradaki constant düşük tutarız. Böylece adam gider çok kendisinden çok daha güçlü bir lorda da saldırabilir. Ya da çok böyle alınması zor bir kaleye gidebilir yani böylece.
Sonra beklenmedik olaylar oluyor.
Tabii. Yani sonra bunları tabii insanlar da bir hikaye oturtuyorlar. Bir bakıyorum okuyorum ya böyle bir adam işte çok cesur gitmiş o kaleye kuşatmaya gitti. Yani bir forumları okuduğunuzda bunların hepsinin geri dönüşlerini alabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey oluyor. Yani.
Evet ya harika
duyuluyor. Sonra kodu yazarken yani bunu başka bir işte bu tatmini alamazsınız kolay kolay. Bu gerçekten bu bakımdan güzel oluyor yani. Oraya koyduğunuz her bir kod, oraya koyduğunuz her bir constant en ufak bir yaptığınız şeyin etkisini insanların yorumlarında görebiliyorsunuz. Yani bu çok farklı bir hissiyat oluyor.
Ben burada bir şey soracağım şimdi. Hani birazcık daha böyle şeye biraz işin temeline inelim. Şu an mesela Mount & Blade'de hangi dillerde geliştirme yapıyorsunuz? Tek bir dil mi var? Birden fazla farklı diller mi var farklı şeyler için? Ya da kullandığınız bir hazır oyun motoru var mı?
Zaten motorumuzu kendi RGL ekibimiz yapıyor. Ben de o ekipte değilim esasında. Yani o ekip farklı bir ekip. Onlar daha böyle bu konularda uzmanlaşmış kişiler. Oyunu C++, C#, bunların üzerine, yani bu dillerin üzerinde geliştiriyoruz. Kendi motorumuz üzerinde geliştiriyoruz. Hazır bir şeyler kullanmıyoruz. Tabi bu konuda hep insanlar şey dedi, yani neden hazır kullanmıyorsunuz? Ama bu bize esneklik sağladığını söylüyor Arman abi. Yani kendi istediğimiz şeyleri daha rahat ekliyoruz. Ve yani bu bir şeylikten değil yani. Gidip de onlara bir pay vermeyelim gibi bir şeyden dolayı değil. Bence biraz daha böyle yani istediğimiz yapmakla alakalı bir şey. Yani istediğimiz şeylere oyuna hızlı bir şekilde ekleyebilmekle ve daha böyle bir şey oluyor esasında. Hakikaten tamamen kendi üretimimiz bir ürün oluyor yani her şeyle.
Abi aynı şeyi Electronic Arts'taki bir tane game designer'la konuşmuştum. O da şey demişti, ne yaptığını falan sormuştum. Yani böyle cahil cahil sorular sordum kıza. O şey dedi, yani işte mesela ticket açıyorum dedi bu fizik motoru takımına. İşte bana şöyle bir API lazım bu işte feature'ı implement etmek için. Onlar mesela feature'ı implement edip bana geri dönüyorlar dedi mesela. Onlar da kendi motorlarını, Need for Speed için konuşuyorum. Kendi motorlarını entegre etmişler mesela. Hani o sanırım o bahsettiğin esneklik bu şekilde oluyor.
Tabii bu şekilde oluyor. Yani bunun bize kattığı çok güzel artılar var. Ama tabii oyunun çıkış süresinde biraz ileri atıyor yani böyle şeyler yani. Bunların orada bir etkisi oluyor.
Ya peki Ozan, game engine deyince ne anlamamız gerekiyor? Bir game engine'in içinde ne olur, neler olmaz?
Yani esasen dediğim gibi bu diğer ekibin kısmına giriyor. Bu benim çok engine kısmına ben neredeyse hiç müdahale etmiyorum. Yani hiç o kısımlara girmiyorum. Orada çok yetenekli arkadaşlar var. Onlar olsaydı onlar daha güzel anlatırdı o kısımları. Yani benim dediğim gibi oyunun daha çok böyle tasarım olsun, yapay zeka olsun ya da böyle oyunun önemli dizayn kararları olsun. Daha çok o kısımlarda bulunduğum için engine kısmındaki o konularda çok güzel cevaplar veremem. O yüzden soruyu pas geçmek istiyorum. Yani bu konuda çok bilgim yok. O yüzden şimdi arkadaşların da alanına girmeyeyim. Onların yanlış bir şey söylemiş olurum. O yüzden bu şekilde.
Sorun yok abi ya. Biz zaten hep öyle atıp tutuyoruz burada. O yüzden
ben bize sordum abi game engine ne diye.
Bizdeki herkesin bir konuda yani özelleşmiş durumda. Herkes yani nasıl diyeyim şirketin içinde. Engine'e bakan adam da mesela campaign yani bizim kısımla ilgili hiçbir şey çok. Yani tabii insanlar oyunu test ettiği için onlar en azından oyunda nelerin döndüğünü falan biliyorlardır da. Arka planında hesapların nasıl yapıldığını bilmezler yani. Ama onlar da bizim nasıl diyeyim olabildiğince gene irtibat halinde kalıyoruz. Ama bu irtibat birazcık şey detaya inmiyor yani. Genelde üst seviyeden.
Yani ama bu soruyu herhangi birimize sorsaydı bir başka birisi biz kesinlikle şu anda ahkam kesiyorduk yani o yüzden.
Tabii abi. Ben,
bu kadar mütevazi olduğun için teşekkür ederim. Güzel.
Tabii bu şeyler de mesela oralardan da biraz örnek verebilirim. Yani bu Taylor's'tan önce biz mesela bir senelik Seydot bir macerası olmuştu. Orada da çok değişik şeyler yaşamıştım. Biraz yani orada da mesela biz bir Umaykut diye bir oyun geliştirdik. Belki bilenler vardır. Orada 2-3 kişilik bir grubumuz vardı. Umaykut web tabanlı böyle şey Travian'ı bilenleriniz vardır belki. Travian gibi bir oyun. Yani Travian'da yani asker gönderiyorsunuz. Şehirleri kuşatıyor, geri geliyor. İşte bu kadar yağma yaptın. İşte karşıdaki şu binayı yıktın. Böyle bir oyunda biz de bunu üniversitede oynardık. Üniversitede Travian çok oynardık. Geceleri pek uyutmazdı insanları yani. Çünkü saldırı olabilir böyle. Biz hep yani gece uyuyacağız ama aklımız bir yandan da oyunda. Yani bu zaten bu oyunlar bu sayede kazanıyorlar. Yani oyunun içine bunu koyduğunuz zaman ya adam hayatının bir kısmı oyun oluyor artık. Yani ya benim köyümü mü yağmalıyor bir de öteki adama kin duyuyorsunuz. O sizin binanızı yıkmış. Adamı artık öldürmek için ya da ona bir zarar vermek için artık sizin hayat gayeniz oluyor. Yani bir oyun zaten bu sayede başarılı oluyor. Ya adamlar oyuna bunu soktukları için bir şekilde bunu yani içeriye tasarımda güzel mekanikler kullanmışlar ki bu insanları bu hale getirmişler ve bu sayede de adamlar hakikaten deli gibi satış yapıyorlar ve oyunda deli gibi oynanıyor. Yani satış tabii onlar elmas bir şeyler satıyorlar yani işte değişik artı özellikler olsun diye. Tabii biz bunları pek almazdık zaten de yani yüzdeye baktığınızda %10'u falan yaklaşık bu oyunlarda şey alıyorlar elmastır şeydir. Biz bu Travian'ı çok oynardık üniversitede. Sonra işte üniversite biter bitmez Seydot'a da başladım ben çalışmaya. Orada bize dediler işte bir strateji oyunu yapılacak. Ama ne yapacağımız hiç kimsenin aklında bir fikir yok. Ben de bu Travian'ı çok oynadığım için ondan biraz etkilenerek daha işte şirkete gelmişim daha bir gün mü olmuş iki gün mü hemen bir tane tasarım çıkarttım ortaya. Ama tabii Travian'a çok benziyor. Bayağı benziyor. Ama yani sonuçta yurt dışında başarılı olmuş bir örneği birkaç değişiklikle lokalizasyonla Türkiye'ye uygulamak yani bu sonuçta yapılabilecek bir şeydi. Travian'daki şehrin içinde üretim yerleri vardı. Bunları haritaya yaydık. Mesela bütün şehirlerin içinde kendi taş üretimi, odun üretimi gibi şeyler vardı. Ama şimdi bunları haritaya yaydık. Haritanın değişik noktalarına koyduk. Böyle bir değişiklik yaptık. Şehirlere bir tane radyus verdik. Radyus gitgide büyüyor böyle kültürlendikçe. Ve siz değişik kaynaklara erişebiliyorsunuz. Oyunun başında erişemediğiniz kaynaklara. Kültürü hızlı arttırmak için bina yapıyorsunuz. Bir tane bina yapıyorsunuz. O binanın sayesinde daha uzaktaki kaynaklara ulaşabiliyorsunuz. Kültürünüz artıyor. Ve şeyleri de Hunlar, Göktürkler, Selçuklular yaptık böyle ırkları. Esasında Galyalılardı işte Travian'da. Tabii bu küçük bir değişiklik de yani esasında oyunda mekanik olarak bayağı bir şey değişmiş oldu o haritayı yaymamızla değişkenleri. Bu Seydot'taki macera da bu şekilde oldu. Yani biz Umaykut'u bir senede yaklaşık geliştirdik. O hatta Evrim Bey vardı. Onlar bize bu konuda Seydot'a geldiler. Bize bir oyun yapın dediler. Evrim, Levent, Tanrıkut diye. Biz de bu Umaykut geliştirdik. Yaklaşık ama tabii Umaykut'u çıkacağı zaman o ara biraz artık daha oyun çıkmamıştı. Çıkmadığı için bir tane de futbol arena daha iki tane proje geliştiriyordu Seydot'ta. Birazcık şeydi Seydot'un durumu o aralar pek iyi değildi. Çünkü henüz bir gelir elde edememiş durumda Seydot. Yani projeler var. Sadece proje geliştiriyoruz ama kimseden bir şey geri gelmiyor. Çünkü daha oyunlar çıkmadı. Projeyi geliştirirken ki giderleri de Evrim Bey'lerin bir tane Global Game GGC diye bir şirket vardı. Onlar bize karşılıyorlardı. Bu oyun tam çıkacakken artık ben o sırada Taylor's'a geçtim. Ama oyunu da hep takip ettim. Çünkü kendi çocuğum gibi bir şey oldu artık. Çünkü biz de oyunu yani ilk ticari oyunu. Daha önceki istilayı saymazsak. Çünkü istilayı 100-200 tane falan sattım ben. O kadar satabildim ancak. Umaykut bayağı esasında başarılı oldu sayılır. Yani bir 100-200, 300 bin ya da daha fazla insan ulaştı. 3-4 sene yayın hayatında kaldı. Bayağı işte oradan elmas satarak yaklaşık herhalde biz bu oyunun bütçesi 200 bin liraya falan yapılmıştı oyun. Yani maliyeti bize, şirkete maliyeti. Yani 2-3 mühendis çalıştırıyorsunuz ve bunu 10 ay çalıştırıyorsunuz. Geri dönüşü ise bunun yaklaşık 10-20-30 katı civarı bir şey oldu. Ve hatta Seydot'un ömrünü 2-3 sene uzatmıştı o aralar. Ama tabii sonra Umaykut'u Peak Games'e sattılar galiba. Peak Games'e satıldı. Zaten belli bir şeyden sonra bu oyun bir düşüş trendine girmişti galiba. Tam o trende girdiğinde sattılar. Ondan sonra da Seydot'ta 2-3 sene sonra kapandı. Ama yani o bir en azından bir onlar yani bir başarı hikayesi olmuştu. Ben de Umaykut'u hep oradan uzaktan da olsa takip ettim. Ne yaptıklarını, ne olduğunu. Şimdi arada bir okuyorum. Facebook'ta hala grupları var. Tekrar açılsın diye insanlar şey yapıyor. Birazcık da belki işin içine milliyetçilik girmiş durumda. Kendi böyle orada Alpaslan diye karakterler var. Kendi böyle Türk karakterler var işte. Türklerin kendi şeyleri var. Biraz ondan etkilenmiş olabilirler. Birazcık da oyun da şeydi ama yani Travian'ın basiclerini, mekaniklerini kullandığı için insanları böyle şey yapıyor yani gene uyutmuyor yani. Ben her ne kadar orada o şeyi de biraz azaltmaya çalıştım. Yani insanlar devamlı oyuna bakmak zorunda kalmasınlar. Yani o kötü bir şey de bir yandan. Çünkü ya oyunun ticari başarısı için iyi fakat oyuncunun psikolojisi için kötü. Çünkü adam sabahtan akşama şey düşünüyor. Saldırı var mı? Bana saldırı geldi mi? Bu oyunun başarısı için esasında bir nebze iyi ama sizi rahat ettirmiyor oyuncuyu. Birazcık daha rahat olsun Travian'dan istemiştim ama o pek o basicleri kullanınca olmuyor galiba. Biz oyunu hatta test ederdik böyle. Akşamları işte eve gittiğimizde şirketten 10-20 kişi var diyelim. O aralar Seydot 10 kişiydi. 10-15 kişiydi. Herkesin hesabı vardı oyunda. Gece biz herkes birbirine asker yollar, katapult yollar böyle bir şeyler. Sabah gelirdik muhabbetini yapardık. Ben senin şeyini nasıl yıktım, o onu nasıl. Sanki böyle şey gibiydi yani. Oyunun başarılı olabileceği esasında çıkmadan önce az çok belliydi. 15 kişilik şeyimiz var. Onun genelde 5 tanesi online oluyordu yani %33 o oranla. Tamam kendi oyunumuz ama yani insanlar bazen kendi oyunun da olsa sokamazsın oyuna yani. O kadar şey bir şey değildir. Hatta ben arkadaşlar şey demiştim. Şu oyundan bir %2, %3 pay mı falan mı alsak falan demiştim işte. Yani öyle bir şeyler mi istesek? Çünkü
abi yani... evet o oyunlar bayağı hani işte O Game olsun, Travian falan bayağı bağımlılık yapan şey yapan oyunlardı yani insanları uyutmayan falan. Bir yandan da şeyi düşünmen çok güzel lan. Oyuncular ne olacak gece? Çünkü millet gece saat kurup falan kalkıyordu yani o zamanlar.
Evet evet. Yani bunu evet. Biz de yaptığımız için insan kendinden biliyor. Yani bu zor bir şey. Yorucu bir şey yani.
Abi bir şey soracağım. Bu birazcık hani oyun teknolojisiyle alakalı olaraktan şimdi sen de hani native şey de yani nasıl diyeyim unmanaged bir dille yazıyorsun büyük ihtimalle diye düşünüyorum hani bu yapay zeka kodlarını falan ama bu Unity'nin çıkmasıyla beraber artık hani managed diller de oyun dünyasına girmeye başladı. Yani 10 sene önce artık düşünülemezdi bunlar çünkü hani yavaş bilmem ne falan. Hı-hı. Sen hani managed dillerin daha yaygınlaşacağını düşünüyor musun Unity gibi frameworklerle hani oyun dünyasında? Bir de ondan sonra ufak başka bir sorum olacaktı.
Hı hı. İlk soruyla ilgili yani tabii bu ikisinin de alanı farklı. İkisi de var olmaya devam eder. Bunların yani Unity tabii gitgide yaygınlaşıyor ama yani bu bizim gibi C#, C++ kullananlar ben zaman içinde bir miktar yani azalsa bile bunun, her zaman biz var olmaya devam edeceğiz bu şekilde. Ben daha önce zaten Unity ile de oyun yazmadım. Ama ileride tabii yani farklı projelere geçtiğimizde farklı şekilde davranabiliriz. Zaten biz şu an 7 senedir Bannerlord üzerinde çalıştığımız için yaklaşık bir 7 senedir artık C++, C# arasında mekik dokuyoruz. Öyle geçiyor yani.
Abi şey aklına düşünüyorsun. VR falan yaygınlaşmaya başladı. Oculus Rift falan çıktı. Sence oyunlarda daha yaygınlaşacak gibi gözüküyor. Yani bu sence neleri değiştirecek oyun dünyasında VR'ın çıkması artık?
Ha, VR... Çok şey oldu yani bana biraz overrated gibi geliyor. Ben çünkü şöyle biz geçen sene işte San Francisco'da şeye gitmiştik. Game Developers konferansa gitmiştik. Her yer VR, yer gök VR. İnsan ama şöyle alıp da değişik projeler geliştirmişler. Yani bir şey deneyeyim de şöyle beni bağlasın ya şunu bırakmak istemeyeyim gibi değişik projeler vardı. Denediğim her şey o kadar bana keyif vermedi. Belki bu biraz şey oluyor. İleri görüşsüz bir tahmin yapıyorum belki bilemeyeceğim ama yani yani böyle çok süper fikirler yani üretebilirler mi o konuda biraz şeyim esasında. Ya herkesin bu kadar böyle VR çılgınlığına girmesi ben bu durum biraz eleştirmiştim. Türkiye'de tabii yok bu kadar da yurt dışında çok fazla yani o gittiğimiz konferansta her yerde VR projeleri her yer VR'dı yani. O bundan 5 sene önce de cep telefonu oyunları falan çok şeydi. Tamam onda çok daha büyük bir potansiyel vardı cep telefonu. Çünkü insanların her an elinde olan bir şey böyle her an ulaşım yani oradaki potansiyel gerçekten büyük. Yani lokasyon bazlı oyunlar yapılabilir Pokemon Go'da olduğu gibi. Yani esasında o noktalarda bence bayağı bir açık var. Mesela bir anda Kızılay'da bir canavar ortaya çıkacak ve siz uzaktan onu şey yapmaya başlayacaksınız. İşte takımlar olacak, klanlar olacak, insanlar sokaklarda... Sokağa çıkacaklar, o canavarı yakalamak için bulunduğu parka gidecekler. Birazcık mesela o tip şeylerde bence biraz açık var. Pokemon Go onu yeterince kullanamadı. Onlardan böyle harita bazlı oyunlardan bence çok güzel fikirler çıkabilir şu an. Ama VR'dan böyle insanların onu takıp da böyle yani geleceği hayal etmeye çalışıyorum. Böyle yani o noktada pek bir şey hayal edemiyorum aslında. Belki vizyonsuzluk gibi gelecek ama yani bana şey daha böyle yani bilgisayar nasıl diyeyim ekran olsun fare klavye kombinasyonları olsun daha böyle gamey geliyor. Yani bundan daha şey VR değil de belki 3 boyutlu kendi odanızın üzerinizde bir şey olmadan projeksiyonla belki 3 boyutlu gözlükle belki yani bundan çok daha ilerisinde olması gerekiyor. Yani şu anki bu VR taktığımız VR'la bana biraz rahatsız bir şey gibi geliyor. Bir de insanın başını falan döndürebiliyor ya. Bilmiyorum ben çok sevemedim ama yani belki de yanılacağım yani ama bana daha şey geliyor yani birazcık overrated gibi geliyor ama umarım yanılırım. Böylece bize de daha farklı alanlar ortaya çıkmış olur yani oyunları geliştirme alanlarımız arttıkça bu yani değişik araçlar ortaya çıktıkça daha çok insanı işin içine çekebileceğiz. Bu da bizim avantajımız olur yani.
Abi ben şey soracağım ya şimdi
oyun dosyaları çok büyük dosyalar. Yani bizim çalıştığımız dosyalar, yani benim çalıştığım repo büyük ihtimal şu an 100 MB falan olsa gerek. Ama sizin reponuz böyle gigabaytlarca bir repo olmalı. Bir de sıkıştırılmamış resimlerle falan çalışıyorsunuz. Siz bunları nasıl saklıyorsunuz abi? Yani şirket içinde bu nasıl saklanıyor? Mesela biz Git kullanıyoruz. İşte version control sistemi için Git kullanıyoruz. Siz neler kullanıyorsunuz burada?
Plastik serverlarımız var. Oradan işte yani, herhalde onları şeyler yapıyor. Farklılıkları sadece alıp şey yaptıkları için, versiyonların üzerine bindirdikleri için. Mesela biz bir kodu değiştirdiğimizde sadece o koddaki küçük bir değişiklik var. Yani çok kodun sadece az bir miktar, yüzde binde bir değiştiği için sadece o değişiklikleri sakladıklarından dolayı herhalde storage işlemi biraz daha kolaylaşıyordur. Ama dediğiniz gibi gerçekten yani çok büyük. Bizim şu an benim bugün hatta klas şeyim de olmuştu. Bir miktar boşalttım, sildim bazı şeyleri. Gerçekten storage bir sorun ve özellikle birçok versiyonu oluyor oyunun, biliyorsunuz yani. Onların hepsini, evet, saklamak. Yani bunların hepsi tabii dert ama bu dertlerle şirket içinde uğraşan başka insanlar oluyor. Biz de genelde geliştirmeyle daha çok odaklanmaya çalışıyoruz. Onlar hangi teknolojiyle, onlar daha çok yani şirket içinde 70-80 kişi olunca artık 3-5 kişi de bu işe özelleşmiş oluyor artık, 1-2 kişi. Onlar daha çok ilgileniyor böyle şeylerle.
Ben bir şey sorayım ya. Biraz hani işin teknik tarafından çıkıp kariyer tarafına doğru gitmek adına. Yani bir game designer, level designer olmak, hani her oyun oynamayı seven insanın "abi ben bunu çok iyi yaparım ya" falan dediği şeyler, ama bu iş o kadar kolay mı? Ne kadar zor? Biraz bilgi verebilir misin?
Şöyle esasında bir durum var. Yani game designer'lık biraz gerçekten ortalamanın fikrini alarak yapılabilecek bir şey değil. Yani şöyle bir şey değil. Yani mesela 100 kişiye sorarsınız, şu konu ne olsun dersiniz. 99'u şöyle yapalım der. Ama o 99'un seçtiği yol büyük ihtimalle yanlış olacaktır. Yani genel, yani şöyle dizayn kararını şöyle veremezsiniz. 20 kişilik bir odaya sorarak bunu ne yapalım dediğinizde, bunların hepsi gerekirse şirketin içinden adamlar olsun, hepsi programcı bir şey olsun, ama bunlar, siz bunlardan çıkan, en çok çıkan sonucu alarak game design yapamazsınız. Yani bu doğru bir şey değildir. Oradaki bir kişi şeylerin hepsini düşünür. Yani bu kişi benim diye demiyorum ya. Ben farklı kişiler olabilir ya. Yani Arman abi de bu işi çok iyi yapıyor mesela. Yani siz onu öyle yapacaksınız ama sonrasında şöyle bir şey olacak, sonrasında da böyle olacak. Sonralarını çok düşünmek lazım. Alacağınız her bir kararın etki edeceği çok fazla şey var. Yani çok ilerisini düşünmeniz lazım.
Bayağı stratejik düşünme gerektiriyor yani.
Evet, yani o anda size bir şey çok mantıklı gelebilir. Yani 20 kişiye sorarsınız, ya bunu niye böyle yapmıyorlar? Ben forumlardan okuyorum bazen. Çok obvious gözükebilir. Ya bunun böyle olması gerekiyor mesela. Herkes benzer düşünüyordur ama siz onu yaptığınızda ve oyunu gerekirse öyle bir patch'le çıkartın ve insanların bir süre sonra mutsuz olmaya başladığını göreceksiniz. Yani bir şeyler onları daha sonra ilk step'lerde rahatsız etmeye başlayacak. Bunu birazcık açıklamak gerçekten zor oldu ama çok güzel bir soruydu bu. Ama yani başımıza gelen bir şey genelde. Yani bazen biz, Arman abi de öyle olabiliyor. Yani 10 tane insana karşı mücadele vermek zorunda kalıyorsunuz. 10 kişi size böyle olsun, böyle olsun diye baskı yapıyor. Siz de öyle olmaması gerektiğini tek başınıza savunmak zorunda kalınca yani şey hissediyorsunuz, yani zor durumda hissediyorsunuz ama onun mücadelesini vermek zorundasınız. Gerçekten inanıyorsanız onun öyle olacağına.
Yorucu olmuyor mu?
Yorucu olduğu durumlar çok oluyor. Mesela bu Umaykut'ta mesela bu çoğunluk şeyine, örneğine uymayacak ama Umaykut'ta mesela biz şey yapmıştık. Bir gün bir kodda bir şey ekledik. Katapult yoktu ilk başta. Yani genelde hep askerler vardı. Katapult yoktu oyunda. Katapult ekledik bir gün. Bunu da şey, oyunun bütün tasarımını biz yaptığımız için genelde patrona pek sormuyorduk. Yani şunu koyalım mı, bunu koyalım mı? Tabii şimdi Tailverse'de işler daha değişik de. Arman abi de hem programcı hem designer olduğu için her şey birlikte karalıyoruz. Orada ama oyunun tasarımını biz yapıyorduk. Ama herkes oynuyordu. Patron da dahil olmak üzere. Yani evine gidip oynuyordu. Bir gün katapult koyduk. Ve koyduğumuz günde patronun ben şehirlere katapultları gönderdim. Yani bir kızgınlığımdan falan değil tabii de. Yani ya oyunu herkes böyle o gün ama yani o gün kimse gece uyumadı yani. Katapultların gelmesiyle insanlar böyle bir iyice canhıraş hale geldi. Çünkü insanların binaları yıkılıyor böyle falan. Öbür gün bayağı bir azar işittiğimizi hatırlıyorum. Ya bunu niye koydunuz? İnsanlar uğraşıyor, ev yapıyorlar. Evler yıkılınca üzülür, oyunu bırakır adam falan. Yani bayağı bir mücadele etmek zorunda kaldık. Esasında bunun güzel bir tasarım decision olduğuna dair. Yani yıkılsa da adam yıkılmış bir şeyi tekrardan yapmak istiyor. Yani
böyle sonucu bir... ne oldu o tasarım kararının? Yani neye yol açtı?
İlk başta bayağı yani itiraz etti bizim eski patron. Yani bunu koymayalım, işte şey yapalım, bu iyi olmaz. İnsanların emekleri, sonucu ürettikleri şeyler yıkılacak. Bu iyi olmaz, işte insanlar oyunu bırakır kızar bize. Ama biz bayağı direttik ve kaldı. Ama yani kalması gerekiyordu. Çünkü tabii bu yani buradaki şey birazcık şeyle örnek değil. Yani genele sorduğumuzda kalsın mı yapmamıştık o zaman. Belki genel de bizim gibi düşünüyordu ama şunu demeye çalışıyorum. Bazı şeyler herkes tarafından görülemeyebiliyor. Yani bunun sonuçlarının insanları nasıl etkileyeceği, insanların birazcık psikolojisini anlamanız lazım. İyi bir gözlemci de olmanız lazım.
Öngörü yani de gerektiriyor anladığım.
Öngörü gerekiyor. Yani biz mesela genelde şeyi çok severim yani. İnsanları oyunu oynarken izlemeyi. Mesela Gamescom'a gitmiştik Almanya'da. Çok keyifli bir şeydi insanları oynarken izlemek. Çünkü onları izlemeniz lazım. Onlar ne yapıyorlar? Yaparken ne zaman sıkılıyorlar? Ne zaman adam oyunu çok hoşuna gidiyor? Bazen böyle wow dedikleri oluyordu mesela. O an hangi an? Mesela adam attan giderken böyle tam bir adamı kestiği an büyük bir haz veriyor kendisine. Yani bu noktaları iyi görmek lazım. Oyunun içerisinde bu noktaları iyi yerleştirmek lazım. Yani bu her zaman tabii aksiyon olarak dememek lazım. Yani tam belki aksiyon örneği verdim adamı keserken. Ama bazen adam voluntary alıyor mesela. Yani partisine adam alıyor ve oradaki bir mekanizma çok hoşuna gidiyor. Bunu siz dikkatli baktığınızda anlayabiliyorsunuz. Ya da
yani kullanıcıyı da takip etmek gerekiyor
takip etmek,
yani.
Çok takip etmek gerekiyor.
Yani tabii ben de kendi yaptığım web sitelerini kullanıcılar kullanırken mesela hani 100.000 tane şey fark ediyorum. Abi biz bunu nasıl düşünemedik falan diye. Halbuki adam bambaşka kullanıyor mesela bizim yaptığımız şeyle. Gerçekten kullanıcıyı izlemek de önemli yani.
Evet, izlemeniz lazım. Öngörüde bulunmanız lazım. Bunların hepsi önemli şeyler yani.
Okulda kesinlikle. Aslında bizim gibi web developer'ların bir sürü tool'u var da oyun dünyasında var mı öyle bir şey? Mesela atıyorum koyuyorsun bir sürü tracing şeyi koyuyorsun web sayfasına. Aa, buraya tıklamış, bunu yapmış falan. Görebiliyoruz mesela oyunlarda öyle bir networking üzerinden takip ediyor musunuz abi?
Tam onu soracaktım abi ben de ya. Çok güzel sordun.
Onu evet, bu da güzel bir soru. Genelde bir sürü oyun bunu şey yapıyor. Yani data çekiyorlar kendileri. Değişik noktalardan bilgi edinmek için şey koyuyorlar. Kodların içerisine. Biz bunu ilk başta çok Warband'de yapmadık. Ama yeni oyunda yaparsak daha iyi olacaktır. Çünkü artık data mining de ayrı bir bilim. Ve o insanları oyunda tutmak için çoğu büyük firmanın kullandığı bir şey. Oyunu ne zaman bırakıyorlar? Ne zaman oyunu hangi noktadan sonra daha çok oynamaya başlıyorlar? Mutlaka oyun bitmeye yakın bizim de birçok kendimize bilgi gönderecek yani ya da şeyler, sistemler eklememiz gerekiyor. Şu anda onunla ilgili bir çalışma henüz yapılmadı. Biz sadece Gamescom'da insanları izleyerek bunu verisini alabildik yani.
Peki Ozan, frontend dünyasında işte bir sürü framework çıkıyor. İşte backend dünyasında bir sürü yeni dil çıkıyor. Bir sürü şey hype oluyor. İnsanlar böyle bunları öğrenmek için saldırıyorlar, yoruluyorlar, bazen bıkıyorlar. Bu yazılımcı arkadaşlarımıza, sizin eğlenceli oyun dünyanıza girmek isteyen, oyun developer olan arkadaşlara verebileceğin öneriler var mı? Nasıl bir pet izlemeleri gerekiyor? Neleri bilmeleri gerekiyor? Ne yapmaları gerekiyor?
Bir kere bizim mesela şirkete geldik, başvurulduklarında en çok istenen şeylerden biri geçmiş projelerine bakılır. Yani birazcık kendileri ilk başta bir şeyler yapmaları, denemeleri gerekiyor sanırım. Bu başarılı olabilirler, başarılı olmayabilirler ama basitten giderek. Bizim zaten Türklerin en çok yanlış yaptığı şeylerden biri ilk başta en kompleksini yapmaya çalışırız diyor. Basitten gitseniz de olur. Yani bizim sektörü gerçekten eğlenceli. Ve bu sektörün içinde şu anda gerçekten hala şey var. Yani Türkiye'de açık var. Yani bir sürü şirket yavaş yavaş oluşmaya başladı. İnsanlar kendileri bir şeyler deneyerek kendilerine bir portfolyo, bir geçmiş oluşturabilirler. Kendi böylece demoları olur. Kendi demolarını da şirketlere gösterebilirler ve bu sayede bizim sektöre girebilirler. Yani bu gerçekten kolay bir şey esasında. Eskiden bu işler çok daha zordu. Yani bizim önümüzde ben oyun işiyle uğraşayım, bu işe gireyim dediğimde Türkiye'de oyun firması yoktu yani adam akıllı. Hatta babamla çok tartıştığımızı hatırlarım. O bak ne güzel Vestel'dir, şeydir, firmalar var diyordu. Ben yok oyun geliştireceğim diyordum. Yani o ama hayal edemiyordu yani. Sen nasıl para kazanacaksın ki bu işten diyordu. Yani Türkiye'de zaten bir kere şunu diyordu ya. Herkes kopya oyun alıyor. Yani yurt dışına satılacağını bile hiç hayal etmemişti. Çünkü işler artık çok değişti yani. Yani bu şey de ortaya Steam'de ortaya çıktıktan sonra yaptığınız oyunları satmak, cep telefonu oyunları ortaya çıktıktan sonra mesela Türkiye'de çok geliştirici var şimdi. Adamlar 2-3 aylık bir uğraşla yaptıkları oyunu dünyaya satıyorlar. Yani bu bir tane drift oyunu var. Biz şeyde tanıştık. İşte gene bu San Francisco'daki konferansta. Adamlar başka bir iş yapıyorlarmış. Başka bankada mı çalışıyorlarmış? Neymiş? Sonra ya demişler iki kişi hem şirketimizde devam edelim ama akşamları da gelelim şu şeyi deneyelim. Bir oyun yapalım. Drift oyunu yapıyorlar ve bu oyunla bir şirket kuruyorlar. Diğer işlerini bırakıyorlar. Milyonlarca satıyorlar yani bu adamlar. Ya bu çok güzel bir şey. Ya zaten Armağan abinin oyunu yaratması da böyle. Yani gidiyor önce bir başka bir bankada galiba eşiyle çalışırken akşamları evinde gelip başka bir kendine proje geliştiriyor ki bu büyük bir proje yani Mountain Blade. Ben bunu direkt böyle bir şey yapın demiyorum. Bu çok ekstrem bir örnek. Bunun başarılı olma ihtimali bence çok daha zor ama olmuş yani. Bir şekilde bunu tebrik etmek gerekiyor. Ve bu foruma koyuyor. Forma koyduktan sonra insanlar bunu oynuyor, beğeniyorlar. Sonra zamanla key sistemi oturtuyor. Böyle bir oyunun çıkmasını istiyorsanız bize destek olun, oyunu alın diyor. O forumlarda yayılıyor. İşte insanlar çok beğendikçe başka forumları taşıyor. Böyle insanlar oyunu almaya başlıyorlar. Accelerate sistemi vardı o zamanlar. İşte size key yaratıyor. Ben de hatta istilada onu kullanmıştım. İçine gömüyorsunuz %10 pay alıyorlar ama %90'ını size ödüyorlar. Key üretiyorlar. Size oyunu demo olarak veriyorsunuz. Onlar da işte oyun alırlarsa oradan key generator'la key o Steam'in olmadığı zamanlar key generate edip oyununuzu satabiliyordunuz. Bu şekilde mesela normal işlerini yaparken de deneyebilecekleri şeyler. Aslında bir şirkete girmiş olsalar bile şu an bunu deneyebilirler. Yani akşam eve geldiklerinde kafalarında bir fikir vardır. Bu başarılı olabilir, olmayabilir. Ama en azından içlerinde kalmaz. İnsanlar bu şeyi deneyebilirler. Yani işler artık çok daha kolay. Türkiye'de mesela bizim Galyum Blok, Ot Teknokenti'nin içinde aşağıda Atom var. Orada birkaç daha böyle firmalar var küçük. Bir tane Türk geliştirici var. Şu an adını hatırlayamadım. Yaptı Hokus oyunu var mesela. Bir sürü böyle iPhone için, cep telefonu için oyunlar yaptı. Her biri 1 milyona yakın şey yapıyor, satıyor. Ya da indiriliyor. Bir kısmını satıyor, bir kısmını satmıyor. Tam bilmiyorum da. Yani çok güzel rakamlar bunlar ve çok büyük emekler değil esasında. Yani 3-5 ayda bir tane oyun üretebilirsiniz. Bu illa başarılı olmak zorunda değil. Kaybedeceğiniz çok bir şey de yok. Çok büyük yatırım değil yani. 3 ayınızı harcarsınız başarısız olur. Bir 3 ay daha harcarsınız başarısız olur. Bir 3 ay daha harcarsınız eninde sonunda belki başarılı olursunuz yani. Yani bu o yüzden bu konulara girmek isteyenler için bence çok open bir world. Yani her şeyi deneyebilirler ve başarısız olmaları durumunda kaybedecekleri çok bir şey yok. Tecrübe kazanırlar en kötü. Bu şekilde yani.
Ben orada bir şey soracağım o zaman. Şimdi mesela ben bir yazılımcıyım. Profesyonel olarak çalışıyorum. Yani yazılım dillerine hakimim diyelim ki. Oyun geliştirmeye başlamak istiyorum. Şimdi şey dedin ya böyle çok zor oyunlardan girmeye gerek yok. Basit oyunlarla başlayayım. Mesela sen Mastermind'den denediğini ilk başladığın zaman yıllar yıllar evvel Mastermind denediğini söyledin. Ne şekilde bir mesela ilk yol haritası olarak nasıl bir şey çizersin? Çok kısa anlatır mısın? Zaten bir saati doldurduk. Daha fazla vaktini almıyorum. Böyle kısaca hiç bir oyun daha önceden yazmamış birisi olarak ben bir yazılımcı olarak nereden başlamalıyım?
Şimdi birazcık bu iş esasında hayal gücü. Yani oyun çıktığında nasıl oynanacağını hayal edeceksiniz. Önce yani oyunu bir kağıt üzerine yazmanız lazım. Planını yapın, yapmak lazım. İşte böyle oyunun bütün oyun dediğiniz şey kurallar bütünlüğü zaten. Yani çok basit mesela Acun Ilıcalı'nın var mısın yok musun en basitinden. Şimdi çok garip bir konuya girdim ama o da bir oyun tasarımcısıdır esasında. Türkiye'nin en zenginlerinden biri. Tabii bu oyunu tasarlarken çok çok basit bir şey belki var mısın? Kutular açılıyor. İşte Hamdi Bey oradan bir teklif veriyor. İşte o onu kabul ediyor ya da etmiyor. Böylesi çok basit bir şey bile Türkiye'de ne kadar tutabiliyor. Tabii bu televizyonun gücünü kullanarak yapıyor. Yani neyin tutacağı esasında çok belli olmaz Türkiye'de. Yani çok basit bir şey yaparsınız ve bu tutabilir. Bunu önce bir hayal etmeniz lazım. Benim hedef kitlem ne? Bunu yaptığım zaman kimler oynayacak? Kimler neden oynar? Yani hangi sebeple, hangi motivasyonla oynarlar? Mesela nasıl diyeyim? Bunların hepsini bir hayal etmeniz gerekiyor. Yani Ve en azından sizin kendiniz bile bir oyuncu olsanız, ya bu böyle bir oyun olsa en azından ben oynarım bile deseniz, bu bir oyuncu demektir. Yani bazen insanlar sadece kendileri için oyun yapıyorlar, sonra bu çok satıyor. Yani mesela belki de Armağan abi Mountain Blade yaparken, ya böyle bir oyun niye yok, böyle bir şeyin olması gerekiyor diyerek yaptı. Bunu zaten kendisi de bazen söylüyor. Böyle bir oyun olsa ben oynardım diye. İlk başta kendisi için bir şey yapıyor. Ve bu oyun kendisi gibi olan insanları, kümeyi, dünya üzerindeki bulunan bu kümeyi etkiliyor ve onlar oynamaya başlıyor. Bunun bir örneği de mesela belki Scrabble diye bir oyun var tabii. Bu Scrabble oyununu daha önceden tasarlanmış bir şeydi yani. Bir keresinde yaklaşık bu gene 15-16 sene önce Scrabble'ı oynayacak rakip bulamıyordum. Kendim bir tane o zaman yazayım dedim. Bizim turnuvalar falan oluyordu. Bilgisayarda kendim oynamak için bir tane yazdım en azından. Onunla oynadım. Ya bu belki şeye bir ticari örneğe bir örnek olamaz da. En azından önce kendinizi yakalayacak bir oyun yapın. Yapmak lazım. Mesela drift oyununu yapanlar ya kendileri için yaptılar büyük ihtimal. En azından her şeyi ticari olarak düşünmeyebilir insanlar. Ya ben bunu bir oynayayım en azından. Kendimi eğlendireyim diye yaparlar. Sonra bu bunun kendileri gibi olan diğer insanları yakaladığını görürler. Ve bu şekilde büyüyebilirler yani. Bu ama dedi yani öngörmek gerekiyor gene ve bu kuralları iyi belirlemek gerekiyor. Bu kuralların neler olduğunu, yani oyunun kurallarını çok dikkatli oluşturmak gerekiyor. Yani mesela ben şeyi anlatayım. Biraz gene garip bir örnek olacak belki ama biz şimdi her hafta mesela halı sahaya gidiyoruz. Halı saha maçlarımız var. Bunu da bir oyuna biraz benzettik. Mesela oyun gibi olsun diye. Halı sahanın herkesin mesela şey puanları var. Elo rating sistemi gibi. Mesela herkesin bir puanları var. İlk puanları biz herkesin mesela 60'tan başlatıyoruz. 50'den başlatıyoruz ilk başta. Bir tane bilgisayar programı yazdık buna. Bu program maçların sonucunu giriyoruz. Maçların kadrolarını giriyoruz her hafta. İnsanların puanlarını şey yapıyor. Oynatıyor. İşte mesela bir takımı 10'a 5 yendi diyelim. O kazanan takımdaki insanların puanı artıyor. Tabii bunu arttırırken program geçmiş datayı en iyi şekilde açıklayabilecek şekilde bunu oluşturmaya çalışıyor. Mesela geçmişte oluşan bütün datalar var elinde. Maçlar ve sonuçları var. Oradan bir geçmiş maçları en iyi şekilde açıklayacak şekilde hale getirmeye çalışıyor. Herkesin puanları oluşuyor. Biz de diyoruz ki her hafta mesela 12-14 kişilik var diyelim kadro. Toplam puanı buluyoruz. Toplam puanı 2'ye bölüyoruz. Mesela 700 puanlık oyuncu var. 350 puan takım seçme limitidir diyoruz. Bir kişi takım seçici oluyor ve 350 puanı geçmemeye çalışıyor oyuncularını seçerken. Bu bir kurallar bütünlüğüdür mesela. Bu kurallar bütünlüğünden böyle bir sisteme oturttuğumuz için bizim her şeyimiz, hayatımız şu an kolaylaştı. Her hafta takım kurmakla falan cebelleşmiyoruz. Ve insanlar bu sisteme uyarak çok daha kolay bir şekilde takım kuruyorlar, şey yapıyorlar. Mesela bu sistemden ticari fikir bile ortaya çıkabilir mesela.
Yani aslında diyorsun ki oyun yazmak isteyenler için aslında etrafındaki şeylerden bile ilham alarak bir şeyleri evet, deneyerek, yani bir şeyleri geliştirmeye başlayarak aslında işin içine girebilir. Arkasından da daha herhalde karmaşık şeyler zaman içerisinde yani
nerede açık gelir. Var? Nerede açık var? Biraz açıkların nerede olduğuna bakmak lazım. Hangi oyun fikirlerinde açıklar var? Neler yaparsak bunların nasıl kullanıcıları olabilir? Yani bir şeyleri böyle daha böyle insanları katılıma sokmak lazım. Yani mesela biz bu sistemi getirince halı sahaya gelen insanların sayısı çok daha fazla arttı. Yani bu belki bir oyun fikri değil ama yani şey olarak örnek vermeye çalışıyorum. Yani insanların katılımını arttırabilirseniz oradan bir ticari bir şey fikir çıkartabilirsiniz. Yani oradan düşünüyorum. Oyun düşünürken de ne yaparsam insanları bir şekilde yakalarım. Yani daha böyle bir katılımlarını sağlarım. Yani şöyle bir yeni bir mesela bir adam bir Pokemon Go oyunu yaptı. İnsanların mesela geçmişteki Pokemon sevgisinden 3-5 ay herkesi zombi gibi elinde telefonla böyle sokaklarda dolaştırdı. Otobüslere de ring attırdı böyle herkese yani. Ama sonuçta oyun tasarımının kurallar diyoruz ya, geleceği çok düşünülmediği için oyun bir noktada söndü ve büyük bir hızla aşağı düştü. Yani grafiklerine baktığınız zaman çok büyük bir şekilde çıkış yapıyor. Sonra hızla böyle aşağı düşüyor. Siz o çıkışı aldıktan sonra potansiyeli iyi kullanmanız lazım. O tepede o insanları kaybetmezseniz çok büyük başarıları imza atabilirsiniz. Adam ama nereden aldı? Pokemon sevgisini aldı insanların. İşte harita şeyle verisiyle birleştirdi. Bu adamların daha önceden yaptığı bir başka oyun daha varmış. Dünyada böyle belli başlı noktalar var. O noktaları ele geçiriyorsunuz ve 3 tane noktayı ele geçirdiğiniz zaman yakında bir üçgen oluşturuyor. O bütün dünyada mesela maviler ve yeşiller diye ikiye bölmüştür.
Evet, Google'ın bir oynuyordu sanırım. Google'la
yapan adamlar yapıyor. Pokemon Go'yu da yani onlar mesela gidiyorlar işte lisans haklarını alıyorlar Pokemon ya da ötekiler onlara geliyor. Yani bir noktada bir açık bulunuyor ve onun açıktan insanlar yürüyorlar ve çok büyük fikirler, şeyler ortaya çıkabiliyor ama şu an hala bence çok daha büyük bulunmamış fikirler var. Ve bu böyle insanı böyle çok şey yapıyor. Mesela ben ilk o insanları öyle gördüğümde elinde telefonla böyle zombi gibi dolaşırken oyunu bulanlar için böyle onlara gıptayla bakıyordum. Yani ne güzel adamlar insanları bu hale getirdi. Yani bu ne kadar güzel, büyük bir başarıdır. Yani hayır, yani bu güzel bir şey değil esasında ama yani ya insanlar için güzel bir şey değil de yani bakıyorsunuz videolara, insanlar böyle yüz binlerce kişi parklara koşturuyor, bir şeyler yapıyor böyle. Ama tabii sonra söndü. Yani ilerisinde çok iyi düşünmek lazım ki sönmesin. Yani her şey tabii ki yükselişe girer ve sonra düşüşe iner. Ya bu oyun dünyasındaki bütün oyunlar için vardır. Ama hızlı bir şekilde düşmemesi lazım en azından.
Evet. Yani şey kesince katılıyorum. Hala da burada Londra'da şey oynayanlar var. Pokemon oynayanlar var. İnanamıyorum yani onlara. Hala da oynamaya devam ediyorlar. Bu arada Ozan çok teşekkür ederiz. Yani ben çok eğlendim. Çok çok güzel bir program oldu. Bir de bizim de uzundur yapmak istediğimiz bir şeydi. Bir oyun tarafında bir şeyler yapan işte oyun geliştiren kişilerle buluşmak istiyorduk. Çok harika oldu. Teşekkürler katıldığın için. Bir de Mount & Blade de bizim eskiden mesailerden sonra gece yarılarına kadar oynadığımız bir oyundu. O yüzden de hani o ekipten birisiyle konuşmak da çok iyiydi. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Umarım oyunu çıkarttığımızda da gene sizin ofislerinize konuk oluruz oyun vasıtasıyla.
Valla merakla bekliyoruz. İyi bakalım.
Valla çok iyi, çok iyi program oldu ya. Güzel. Hani bayağı sormak istediğimiz sorular aktı gitti yani.
Evet yani bir de bize göre uzaylısın sen.
Sizi de yani çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Gerçekten tebrik ederim. Yani Türkiye'de böyle şeyler çok az. Yani bu örnekleri de çok az. Yani ben Mert Bey bana mesaj attığında hemen ekledim yani. Bir dinledim şöyle geçmiş programları. O Armut.com'la mesela yaptığınız podcast'i çok beğendim. O da benim gibi böyle data görünce dayanamayan bir insanmış. Ben de çok dataları incelemeyi çok severim. Böyle data gördüğüm zaman ondan bir verimli bilgi çıkartmak kadar eğlenceli bir şey yoktur. Yani bir datayı böyle analiz edip ya onu böyle dinledim ve ondan önceki hafta da zaten biz Armut.com'dan usta bulmuştuk. O bu daha podcast'i dinlemeden önce ya dedik adamlar ne güzel site yapmışlar ya, biz böyle çok çok işimize yaradı yani dedik. Adamları da övmüştük yani. Sonradan orada sizin podcast'i dinleyince üstüne geldi tam böyle.
O zaman ekip adına teşekkür edeyim ben. Şey yapayım.
Ay çok şımardı.
Aynen ya.
Yarın herkes. Yarın herkes.